Ayrım 11.
Bütün isteklerimin en son gayesi, belki de ona tamamen, hiç noksansız, bütün maddi ve manevi varlığıyla sahip olmaktı. Fakat elde edebildiğimi de kaybetmek korkusuyla bu gayeye gözlerimi çevirmekten çekiniyor, seyretmekte olduğu ve yakalamak istediği harikulade güzel bir kuşu küçük bir hareketiyle kaçıracağından korkan bir insan gibi atıl kalıyordum. Bu hareketsizliğin, korkuya dayanan bu tereddüdün daha zararlı olduğunu, insan münasebetlerinde bir noktada taş kesilmiş gibi kalınamayacağını, ileriye atılmayan her adımın insanı geriye götürdüğünü ve yaklaştırmayan anların muhakkak uzaklaştırdığını karanlık bir şekilde seziyor ve içimde sessizce yanan fakat günden güne büyüyen bir endişenin yer etmeye başladığını hissediyordum. Fakat başka türlü yapabilmem için başka türlü bir insan olmam lazımdı. Asıl noktanın mütemadiyen etrafında dolaştığımı bildiğim halde bu noktaya gidecek yolları bilmiyor, arayamıyordum. Eski mahcupluğum ve sıkılganlığım kalmamıştı. Kendi içime kapanmıyor, hatta belki de biraz müfrit şekilde ruhumu meydana veriyordum. Ama hep bunu ana noktaya dokunmamak şartıyla. Bütün bunları o zamanlar bu kadar vazıh ve derin düşünüp düşünmediğimi bilmiyorum. Bugün araya 12 seneden fazla bir zaman girdikten sonra o günkü halimi gözümün önüne getiriyor ve bu neticeleri çıkarıyorum. Maria hakkındaki hükümlerim de aynı zaman mesafesinin tasfiye ve tetkikinden geçmiş bulunuyor. O sıralarda Maria'nın da bir takım tezatlı hisler içinde bulunduğunu anlıyordum. Bazen aşırı derecede durgun, hatta soğuk oluyor, bazen de birdenbire coşuyor, bana, nefsime men ettiğim cesareti verecek kadar müfrit bir alaka gösteriyor, adeta beni açıkça tahrik ediyordu. Fakat bu halleri pek çabuk geçiyor, aramızda tekrar eski arkadaşlık havası peyda oluyordu. Onun da benim gibi dostluğumuzun olduğu yerde kalmak suretiyle bir çıkmaza girdiğini fark ettiği muhakkaktı. Yalnız o, asıl aradığını bulmamakla beraber, bendeki diğer birçok tarafların kendisi için feda edilemeyecek kadar kıymetli olduğunu görüyor, bunun için kendisinden uzaklaşmama sebep olacağını zannettiği şeyleri yapmaktan çekiniyordu. Bütün bu karışık hisler ışığa çıkmaktan korkar gibi ruhlarımızın en saklı köşelerinde durmaktaydı ve biz hakikatte hep eskisi gibi birbirini arayan, isteyen, birbirinin huzurundan her zaman daha memnun ve zengin olarak dönen iki candan arkadaştık. Fakat birdenbire her şey değişiverdi ve hiç beklenmedik bir istikamet aldı. Aralık ayının sonlarına doğruydu. Annesi Noel'i geçirmek için Prag civarındaki uzak akrabalarından birine gitmişti. Maria bundan memnundu. Dünyada en sinirime dokunan şeylerden biri de o mumlar ve yaldızlarla donatılan çam fidanıdır diyordu. Bunu Yahudiliğime hamletmeyin. Çünkü insanların kendilerini bir an için mesut zannetmek sevdasıyla başvurdukları bu nevi manasız merasimi saçma bulduğuma göre böyle garip ve lüzumsuz vecibelerle dolu olan Yahudi dinini hoş bulamayacağım gayet tabidir. Zaten halis Alman kanında bir protestan olan annem de sırf ihtiyar olduğu için ve iş olsun diye bu adetlere bağlı. Fikirlerimi zındıkça buluyorsa bunda dini kanaatlerinden ziyade son günlerinin ruh sükunetinin bozulması korkusu amil oluyor. Yılbaşının da sence hiçbir hususiyeti yok mudur diye sordum. Hayır dedi. Senenin diğer günlerinden ne farkı var sanki? Tabiat onu herhangi bir şekilde ayırmış mı? Ömrümüzden bir sene geçtiğini göstermesi bile o kadar mühim değil. Çünkü ömrümüzü senelere ayırmak da insanların uydurması. İnsan ömrü doğumdan ölüme kadar uzanan tek bir yoldan ibarettir ve bunun üzerinde yapılan her türlü taksimat sunidir. Ama biz felsefeyi bırakalım da canın isterse yılbaşı gecesi beraber bir yere gidelim. Benim Atlantik'teki işim gece yarısından evvel biter. Çünkü o gece diğer birçok fevkalade numaralar da var. Beraber çıkar, herkes gibi biz de sarhoş oluruz. Ara sıra kendi kendimizden kurtulup cereyana kapılmak hoş bir şey. Ne dersin? Hem biz seninle hiç dans etmedik, değil mi? Hayır, etmedik. Ben zaten dans etmekten fazla zevk almam. Bazen dans ettiğim kimse hoşuma gider ve bu yüzden o sıkıntıya katlanırım. Bu iş için hoşuna gideceğimi tahmin etmem. Ben de tahmin etmem ama olsun. Arkadaşlıkla fedakarlık lazımdır. Yılbaşı gecesi akşam yemeğini beraber yedik ve onun iş vaktine kadar lokantada oturup konuştuk. Atlantik'e vardığımız zaman o soyunmak için arka taraflarda bir yere gitti. Ben salonda ilk geldiğim akşam oturduğum masaya yerleştim. İçerisi kağıt şeritler, renkli fenerler, yaldızlı tellerle donanmıştı. Halk şimdiden sarhoş olmuşa benziyordu. Dans edenlerin aşağı yukarı hepsi öpüşüyor ve yılışıyordu. İçimde sebepsiz bir can sıkıntısı vardı. Ne olacak sanki diyordum. Hakikaten bu gecenin fevkaladeliği neredeydi? Kendimiz uydurup kendimiz inanıyoruz. Herkes evine gidip yatsa daha iyi. Biz ne yapacağız? Bunlar gibi birbirimize sarılıp döneceğiz. Bir farkla. Biz öpüşmeyeceğiz. Acaba ben dans edebilecek miyim? İstanbul'da Sanayi Nefise Mektebi'ne devam ettiğim aylarda bazı arkadaşlar o sıralarda şehri dolduran beyaz Ruslardan öğrendikleri bir takım dansları bana da göstermişlerdi. Hatta bir parçada vals yapabiliyordum. Fakat belki 1,5 seneden beri hiç göstermediğim bir marifeti bu akşam becerebilecek miydim? Adam sen de yarıda bırakır otururum dedim. Maria'nın keman çalması ve şarkı söylemesi zannettiğimden de kısa sürdü ve gürültüye geldi. Bu akşam herkes kendi kendinin numarası olmayı tercih ediyordu. Maria üstünü değiştirince hemen çıktık. Altaner istasyonu karşısında Avrupa dedikleri büyük bir yere gittik. Burası küçük ve mahrem Atlantik'ten büsbütün başkaydı. Göz alabildiğine büyük salonlarda yüzlerce çift habire dans ediyordu. Masaların üzeri renk renk şişelerle dolmuştu. Başını önüne dayayıp daha şimdiden uyuyanlar, birbirinin kucağında oturanlar görülüyordu. Maria bu akşam garip denilebilecek kadar çok neşeliydi. Koluma vuruyor, böyle somurtup oturacağını bilseydim bu akşam için kendime başka bir delikanlı seçerdim diyordu. Üst üste getirdiği buruk lezzetli ren şaraplarını hayret ettiğim bir süratle içiyor ve içmem için beni de zorluyordu. Gazinonun asıl neşesi gece yarısından sonra başladı. Bağırışlar, kahkahalar, 4 muhtelif yerde yırtınırcasına çalan müziğin gürültüsü, hoplaya hoplaya eski usul vals yapan çiftlerin ayak patırtısı birbirine karışıyordu. Harpsun'un senelerinin dizginsiz coşkunluğu burada bütün çıplaklığıyla görülüyordu. Cılız vücutları, kemikleri çıkmış yüzleri ve bir asabi hastalığa uğramış gibi parlayan gözleriyle ölçüsüz bir neşe içinde kendilerini kaybeden delikanlıların ve cemiyetin haksız ve mantıksız bağlarına, batıl hükümlerine, isyanın en iyi şeklini, cinsi arzularını başıboş bırakmakta bulunduklarını zanneden genç kızların hali sahiden hazindi. Maria elime tekrar bir kadeh tutuşturarak fısıldadı. Raif, hiç iyi yapmıyorsun. Müthiş bir can sıkıntısına ve melankoliye düşmemek için ne kadar gayret ettiğimi görüyorsun. Bırak, bu akşam olsun kendimizden ayrılalım. Farz et ki biz değiliz. Burayı dolduran bir sürü insandan biriyiz. Zaten onların da bakalım hepsi göründükleri gibi mi? İstemiyorum. Kendimi herkesin akıllısı veya duygulusu yerine koymak istemiyorum. İç ve gül. Biraz sarhoş olmaya başladığını anlamıştım. Karşımdaki iskemleden kalkarak yanıma oturmuş ve kolunu omzuma atmıştı. Kalbim ökseye tutulmuş bir kuş yüreği gibi hızla çarpıyordu. O beni mahzun zannediyordu. Halbuki değildim. Şimdi gülemeyecek kadar mesuttum ve saadetimi ciddiye alıyordum. Bir vals çalmaya başladı. Yavaşça kulağına eğildim. Haydi dedim. Fakat ben pek iyi bilmem. Sözümün ikinci kısmını duymamış gibi yaptı. Yerinden fırlayarak haydi dedi. Kalabalığın içinde dönmeye başladık. Bu dans etmek falan değildi. 4 tarafımızdan sıkıştıran vücutların keyfine tabi olarak oradan oraya sürüklenmekten ibaretti. Fakat ikimiz de bundan şikayetçi değildik. Maria gözlerini bana dikmişti. Bu siyah ve dalgın gözlerde ara sıra anlayamadığım bir şey parlıyor ve beni şaşırtıyordu. Göğsünden hafif fakat harikulade güzel bir ten kokusu yayılıyordu. Bütün bunların üstünde ona yakın olmak, onun için bir şey olduğumu bilmek vardı. Maria diye fısıldadım. Nasıl oluyor da bir insan diğer bir insanı bu kadar çok mesut edebiliyor? İnsanın içinde ne müthiş kuvvetlerin saklı olması lazım. Gözlerinden tekrar o parıltı geçti. Fakat bana bir müddet daha dikkatle baktıktan sonra dudağını ısırdı. Bakışları dumanlı ve manasızdı. Haydi oturalım dedi. Ne kalabalık. Galiba sıkılmaya başlayacağım. Tekrar ve üst üste şarap içti. Bir aralık yerinden kalkarak şimdi geliyorum dedi ve sallana sallana uzaklaştı. Uzun müddet bekledim. Bütün ısrarlarına rağmen fazla içmekten kaçmıştım. Sarhoş olmaktan ziyade sersemdim. Başım ağrıyordu. Aradan 15 dakikaya yakın bir zaman geçtiği halde geri gelmedi. Merak etmeye başladım. Bir yerde düşüp kalmış olmasın diye gidip bütün tuvaletleri gezdim. Buralarda elbiselerinin kopan yerlerini iğne ile tutturmaya çalışan veya ayna karşısında tuvalet tazeleyen kadınlar vardı. Maria'ya hiçbirine rastlamadım. Salonların kenarındaki kanepelerde kıvrılıp sızan kadınlara teker teker baktım. Onu bulamadım. İçimde bir anda son derece şiddetlenen bir endişe başladı. Oturan ve ayakta duran insanlara çarparak bir salondan öbürüne koştum. Merdivenlerin birkaçını birden atlayarak alt kata indim ve aradım. Yoktu. Bu sırada gözüm gazinonun dönen kapısının buğulu camları arasından dışarıya ilişti. Orada beyaz bir şey duruyor gibiydi. Kapıya atıldım ve dışarı çıkınca bir feryat kopardım. Maria Puder iki kolunu başının hizasında yan yana getirerek kapının hemen önündeki ağaçlardan birine dayanmış ve yüzünü oraya yapıştırmıştı. Sırtında ince bir yün elbiseden başka bir şey yoktu. Saçlarına ve ensesine ağır ağır kar taneleri düşüyordu. Sesimi duyunca başını çevirdi, gülümsedi. ''Nerede kaldın?'' dedi. ''Siz nerede kaldınız? Ne yapıyorsunuz? Deli mi oldunuz?'' diye bağırdım. Parmağını dudaklarına götürerek ''Sus'' dedi. ''Hava almak ve serinlemek istiyorum. Haydi gidelim.'' Onu hemen hemen zorla içeri soktum. Bir iskemle bulup oturttum. Yukarı çıkıp hesabı gördüm ve vestiyerden paltomu ve onun kürk mantosunu getirdim. Ayaklarımız sokağın karlarına gömülerek yürümeye başladık. Kolumdan sımsıkı tutuyor ve hızlı gitmeye çalışıyordu. Sokaklarda birçok sarhoş çiftler vardı. Büyük caddeler kalabalık, insan grupları ile doluydu. Yazlık elbiseleriyle sokağa çıkmış hissini verecek kadar ince giyinmiş kadınlar, bu havada ve böyle gece yarısından 2-3 saat sonra ilkbahar safhasına çıkmış gibi keyifli kahkahalar atıyorlar, şarkılar söylüyorlardı. Maria bu neşeli ve sarhoş insanların arasından daha hızlı geçip gitmek için beni çekiyordu. Yolda kendisine laf atanlara, boynuna sarılmak isteyenlere üstün körü bir gülümseme ile mukabele ediyor, ellerinden maharetle sıyrılıyor ve beni sürüklüyordu. Onun ayakta duramayacak kadar sarhoş olduğunu zannetmekle ne kadar hata etmiş olduğumu anlıyordum. Biraz daha tenha sokaklara geldiğimiz zaman yavaşladı. Sık ve şiddetli nefes alıyordu. Derin bir oh çekti, sonra bana döndü. ''Nasıl? Bu geceden memnun musun? Eğlendin mi?'' ''Ah ben çok eğlendim. O kadar, o kadar eğlendim ki.'' Kahkaha ile gülmeye başladı. Birdenbire bir öksürüğe tutuldu. Boğulacak gibi kıvranıyor, göğsü sarsılıyor fakat kolumu bırakmıyordu. Biraz sükunet bulunca ''Ne oldun? Gördün mü? Kendini üşüttün.'' dedim. Bütün yüzüyle gülerek ''Ah o kadar eğlendim ki.'' dedi. Neredeyse ağlayacak diye korkuyor, onu bir an evvel evine götürüp bırakmayı bu sefer ben istiyordum. Yolun sonlarına doğru adımları dolaşmaya başladı. Kuvveti ve iradesi onu bırakmışa benziyordu. Halbuki soğuk hava beni tamamıyla açmıştı. Onu belinden yakalayarak götürüyor, ara sıra ayaklarına basıyordum. Bir kaldırımdan karşı tarafa geçerken az daha karların üzerine yuvarlanacaktık. Şimdi duyulur duyulmaz bir sesle karmakarışık sözler mırıldanıyordu. Evvela kendi kendine şarkı söylemeye çalıştığını zannettim. Sonra bana hitap ettiğini anlayarak kulak verdim. ''Evet, ben böyleyim işte.'' diyordu. ''Raif, sevgili Raif, ben böyleyim işte.'' dememiş miydim? ''Bir günüm bir günüme uymaz diye. Fakat kederlenmeye lüzum yok. Sen çok iyi bir çocuksun. Muhakkak ki sen iyi bir çocuksun.'' Birdenbire hıçkırmaya başlıyor, sonra tekrar söyleniyordu. ''Hayır hayır, kederlenmeye lüzum yok. Yarım saat sonra kapısının önüne geldik. Sırtını merdivenin duvarına vererek bekledi. ''Anahtarlar nerede?'' diye sordum. ''Darılma Raif, bana darılma. İşte cebimde olacak.'' Elini kürkünün iç taraflarına sokarak üç anahtardan ibaret bir deste uzattı. Kapıyı açtım, onu yukarı götürmek için döndüğüm zaman sıyrıldı, koşarak merdivenleri çıkmaya başladı. ''Düşeceksin.'' dedim. Soluya soluya cevap verdi. ''Hayır, kendim çıkarım. Anahtarlar bende olduğu için arkasından gittim. Yukarı katlardan birinde karanlıktan bana seslendi. ''Buradayım, bu kapıyı aç.'' El yordamıyla açtım, beraber içeri girdik. Odasında elektriği yaktı, Eski fakat oldukça iyi muhafaza edilmiş mobilyalar ve güzel bir meşe karyola ilk bakışta göze çarpıyordu. Odanın ortasında kımıldamadan duruyordum. Kürk mantosunu çıkarıp bir kenara bırakırken bana bir iskemle göstererek "Otursana," dedi. Sonra kendisi yatağın kenarına ilişti. Büyük bir süratle iskarpinlerini, çoraplarını çıkardı. Entarisini başından sıyırıp bir iskemleye attı ve yorganın içine girdi. Oturduğum yerden kalktım, hiçbir şey söylemeden ona elimi uzattım. İlk defa gördüğü bir insanı tetkik ediyormuş gibi beni süzdü. Yüzüne bir sarhoş gülüşü yayıldı. Gözlerimi indirdim. Tekrar baktığım zaman yatakta bir parça doğrulduğunu ve gözlerini büyük bir endişe içindeymiş gibi açtığını ve ara sıra bir uykudan uyanmaya çalışır gibi kırptığını gördüm. Beyaz örtülerin altından fırlayan sağ omzu ve kolu yüzü kadar soluk ve beyazdı. Sol dirseğini yastığa dayamıştı. "Üşüyeceksin," dedim. Kolumu hızla çekerek beni yatağının kenarına oturttu. Sonra yaklaştı, iki elimi birden tuttu. Yüzünü avuçlarımın içine yerleştirerek "Ah Raif," dedi. "Demek sen böyle de olabiliyorsun. Hakkım var. Fakat ne yapayım? Bilsen, ah bir bilsen. Ama eğlendik değil mi? Muhakkak." "Hayır hayır, biliyorum. Ellerini çekme. Seni hiç böyle görmemiştim. Ne güzel ciddi olabiliyorsun. Ama sebep ne?" Başımı kaldırdım. Yatakta diz çökerek yanıma oturdu. Ellerini iki yanıma koyarak "Bana bak," dedi. "Düşündüklerin doğru değil. Bunu sana ispat edeceğim. Asıl kendime ispat edeceğim. Neden böyle duruyorsun? Hala inanmıyor musun? Hala şüphe mi ediyorsun?" Gözlerini kapadı. Kafasının içinde şuraya buraya kaçan ve bir türlü yakalanmayan bir şeyi tutmaya çalışır gibi bir çaba sarf ediyor, alnı ve kaşlarının arası buruşuyordu. Çıplak omuzlarının titrediğini görünce yorganı çektim. Sırtına sardım ve kaymasın diye elimle tuttum. Gözlerini açtı. Şaşkın şaşkın gülümseyerek "İşte böyle. Sen de gülüyorsun değil mi?" dedi. Sonra sözüne devam edemeyerek odanın bir köşesine bakmaya başladı. Saçları alnına dökülmüştü. Yandan vuran elektrik ışığı kirpiklerinin gölgesini burnunun üst tarafına düşürüyordu. Alt dudağı hafif hafif ürperiyordu. Yüzü bu anda tablodakinden de Arpi Madonnasından da güzeldi. Yorganı tutan kolumla onu kendime doğru çektim. Vücudunun titrediğini hissettim. Kesik kesik nefes alarak "Tabii, tabii," dedi. "Tabii sizi seviyorum. Hem çok seviyorum. Başka türlü olmasına imkan var mı? Herhalde seviyorum. Muhakkak seviyorum. Fakat neden şaşırıyorsunuz? Başka türlü olacağını mı zannediyordunuz? Beni ne kadar çok sevdiğinizi anlıyorum. Ben de sizi şüphesiz o kadar çok seviyorum." Başımı kendisine doğru çekti ve bütün yüzümü ateş gibi buselere boğdu. Sabahleyin uyandığım zaman onun derin ve muntazam nefeslerini duydum. Kolunu başının altına koymuş, bana arkasını dönmüş uyuyordu. Saçları beyaz yastığa dalga dalga serilmişti. Ağzı bir parça aralıktı ve dudaklarının kenarında gayet ince tüyler vardı. Nefes aldıkça burnunun kanatları kımıldıyor, ağzının üzerine dökülen birkaç tel saç havalanıyor ve tekrar düşüyordu. Başımı yastığa bıraktım, gözlerimi tavana dikerek beklemeye başladım. İçimde bir sabırsızlık vardı. Uyandığı zaman bana nasıl bakacağını, bana neler söyleyeceğini merak ediyor, fakat sebebini bilmeden uyanmasından korkuyordum. İçimde gözlerimi açar açmaz bulmayı ümit ettiğim sükun ve emniyet yoktu. Bunun sebebini bir türlü anlayamıyordum. Niçin hala hakkında verilecek hükmü bekleyen bir mazlum gibi içim titriyordu? Ondan daha ne isteyebilirdim? Daha ne bekliyordum? Bütün arzularım son haddine kadar yerine gelmiş değil miydi? İçimde boş kalan bir taraf bulunduğunu ve bu boşluğun bana adeta maddi bir eziklik verdiğini hissediyordum. Bir şey noksandı. Fakat bu neydi? Evden çıktıktan sonra bir şey unuttuğunu fark ederek duraklayan, fakat unuttuğunun ne olduğunu bir türlü bulamayarak hafızasını ve ceplerini araştıran, nihayet ümidini kesince aklı geride ileri gitmek isteyen adımlarla yoluna devam eden bir insan gibi üzüntülüydüm. Bir müddetten beri Maria'nın muntazam nefes alışının kesildiğini fark ettim. Yavaşça başımı kaldırıp baktım. Gözlerini belli olmayan bir noktaya dikmiş bakıyordu. Hiç kımıldamamış, yüzüne dökülen saçlarını bile çekmemişti. Benim kendisini seyrettiğimi bildiği halde başını çevirmeden O meçhul yere bakmakta devam etti. Gözlerini kırpmıyordu. Epey zamandan beri uyanık olduğunu anladım ve içimdeki endişelerin birdenbire büyüdüğünü, göğsümü adeta görünmez bir çemberini sarıp sıktığını hissettim. Bütün bu manasız hislerin, yersiz korkuların şu anda hiç lüzumu olmadığını, hayatımın en aydınlık gününü vehimler ve fena sezişlerle karartmanın sebepsizliğini düşündükçe büsbütün canım sıkılıyordu. Başını çevirmeden sordu. Uyandınız mı? Evet, siz uyanalı çok oldu mu? Biraz evvel. Sesi bana tekrar cesaret verdi. Uzun zamandan beri kulaklarımın en tatlı aşinası olan ve bende yalnız iyi hatıralar uyandıran bu ses, birdenbire çıkıp gelen güvenilecek bir dost gibi içime ferahlık getirmişti. Fakat bu tesir ancak bir gün sürdü. Bana uyandınız mı demişti. Gerçi son günlerde birbirimize rastgele bazen sen, bazen siz diye hitap ediyorduk. Fakat bu gecenin sabahında bana böyle mi demeliydi? Belki hala uykusu açılmamıştı. Yatakta bana doğru döndü, gülümsüyordu. Fakat bu, onun her zamanki içten, yakın tebessümü değildi. Daha ziyade Atlantik'teki müşterilere karşı sarf ettiklerine benziyordu. Kalkmıyor musun dedi. Kalkacağım, sen? Bilmem, kendimi pek o kadar iyi hissetmiyorum. Biraz kırgınlığım var. Belki de içkiden, sırtım da ağrıyor. Belki de dün akşam üşüdün dedim. Çırılçıplak sokaklara uğrayacak ne vardı? Omuzlarını silkti ve tekrar arkasını döndü. Kalktım, yüzümü yıkadım ve çarşavuk giyindim. Onun beni yattığı yerden göz ucuyla takip ettiğini sezmiştim. Odanın içinde sıkıntılı bir hava vardı. Aklımca nükte yapmak istedim. İkimize de bir sessizlik çöktü. Ne oluyoruz? Sahiden evlenmiş insanlar gibi birbirimizden sıkılmaya mı başladık? Ne demek istediğimi anlamayan gözlerle yüzüme baktı. Daha çok sıkıldım ve sustum. Sonra yatağa doğru sokuldum. Onu okşamak, aramızdaki buzları daha ziyade kuvvetlendirmeden kırmak istiyordum. O da doğruldu, ayaklarını aşağıya salladı ve sırtına ince bir hırka aldı. Hala yüzüme bakmakta devam ediyordu. Halinde daha ziyade yaklaşmama mani olan bir şey vardı. Nihayet gayet sakin bir sesle, ''Neden sıkılıyorsun?'' dedi. Soluk yüzünü birdenbire o zamana kadar hiç görmediğim bir pembelik kapladı. Göğsü ağır ağır kalkıp inerek devam etti. ''Daha ne istiyorsun? Başka bir şey isteyebilir misin?'' Ama ben istiyorum. Birçok şeyler istiyorum ve hiçbirini elde edemiyorum. Her çareye başvurdum. Fayda yok. Sen artık memnun olabilirsin. Ama ben ne yapayım? Başı önüne düştü. Kolları cansız gibi aşağıya sarktı. Çıplak ayaklarının uçları halıya dokunuyordu. Baş parmağını yukarı doğru kaldırıyor, diğer parmaklarını aşağıya kıvırıyordu. Bir iskemle çekerek karşısına oturdum. Ellerini yakaladım. En kıymetli hazinesini, hayatının sebebini kaybetmek üzere olan bir insan gibi sesim heyecandan titreyerek Maria dedim. Maria, benim kürk mantolu Madonna'm. Birdenbire ne oldu? Sana ne yaptım? Hiçbir şey istemeyeceğimi vaat etmiştim. Sözümü tutmadın mı? Birbirimize her zamandan ziyade yakın olmamız lazım gelen bu anda neler söylüyorsun? Başını sallayarak, hayır dostum,